Ayrım 5. Garip Bülbül Neşet Ertaş. Hayatı, Sanatı, Eserleri 2. Erol Parlak. Sayfa 58. Bütün benliğini kaplamış inancının temelini sevgi, saygı ve hoşgörüye ama ille de sevgiye dayandıran Ertaş'ta bu kavrayış sevginin iman olduğuna varır. İmanın uzakta aranmaması gerektiğini belirten Ertaş için sevmek, ibadet, sevgi ise imandır. Bir deyişle de bu görüşünü ortaya koyar. Gece gündüz baharımda yazımda. Arıyordum onu hayli zamandır. Şu benim özümde, benim gözümde. Sevişmek ibadet, sevgi imandır. Seviştiğim anda mutlu olurum. Sevgisiz imanı nasıl bulurum? Ben böyle inandım, böyle bilirim. Sevişmek ibadet, sevgi imandır. Sevgi için benim garip olduğum, doğrudur sevgide iman bulduğum. Benim inandığım, benim bildiğim. Sevişmek ibadet, sevgi imandır. Sevginin iman olduğuna inanan Ertaş, sevginin yalnızca insanda bulunduğunu, insandan insana ve candan canlıya nakş olduğunu, cansızdan canlıya sevgi gelemeyeceğini belirtir. Hayvanda sevgi bulunmadığını, onunkinin yalnızca şevk olduğunu belirten Ertaş, bir türküsünde insana ilişkin sevgiyi kaynağından başlayarak hemen tüm yönleriyle şöyle dile getirir. Gel sevgilim, sevileni seveni. Sevgisiz gönüller gülmüyor canım. Nice gördüm dizlerini döveni. Giden ömür geri gelmiyor canım. Özü gülmeyenin yüzü güler mi? Sevgisiz muhabbet hakka değer mi? Seven insan kaşlarını eğer mi? Zor ile güzellik olmuyor canım. Sevgi haktır, seven alır bu hakkı. İçi güler dıştan görünür farkı. Sevmeyene akmaz sevginin argı. Boş lafla oluklar dolmuyor canım. Bir zaman aşıkken sen de sevmiştin. O anda dünyayı nasıl görmüştün? Sanki cennetin bağına girmiştin. Çokları bu hakkı bilmiyor canım. Aşkın ateşine yandım, alıştım. Bu ateş içinde aşkla tanıştım. Doğru mu yanlış mı deyip danıştım. Sevgisiz hakka kul olmuyor canım. Sevenin içinde yanar ışıklar. Kaybolur karanlık tüm dolaşıklar. Garibim sevenler bunca aşıklar. Boş hayale, boşa gelmiyor canım. Gençlerin kendisini sevmesini, onlara verdiği sevda türkülerine bağlayan Ertaş, bütün gençlerin yüreği sevdalıdır. Sevdalı türküler çaldığın zaman gençlerin yüreğine seslenmiş oluyorsun. Tabii biraz da hareketli olunca daha gönüllü oluyor ve kaynaşıyorsun. Neşet Ertaş Görüşme 1996-2012 diyerek, İçinde sevgi ve aşk olan türkülerinin insanların gönlüne kolayca ulaştığını dile getirir. Söylediği her türkünün içinde sevgi ve aşk olduğunu, yaşamı boyunca aşksız, sevgisiz hiçbir şey söylemediğini vurgulayan Ertaş da aşk olgusu da özüne uygun, tutkulu, derin bir anlam kazanır. Öyle ki onun aşka ilişkin inancı ve düşüncesi yüreklere sığmayacak kadar büyük ve yücedir. Ertaş'a göre aşk hem sevgi hem sevgili, hem tanrı hem tanrı sevgisi, hem tutku hem tutkunluk hali, hem varlık hem de varlığı yaratan güçtür. Bu inancını eserlerine yansıtır. Aşkın ateşine yandım alıştım. Bu ateş içinde aşkla tanıştım. Doğru mu yanlış mı diye danıştım. Sevgisiz hakka kul olmuyor canım. Ertaş'ın daha çocukluk yıllarından beri annesinde, babasında, çevresinde gördüğü, kendisine yansıyan aslında hep aşkın derin özüdür. Babadan, dededen öte beri, ta Keremlerden, Mecnunlardan, Karacaoğlanlardan, Kamberlerden, en son Pir Sultan'a bir aşk kanalıyız biz diyerek, içinden yetiştiği toplumun bu yönünü tanımlayan Ertaş'ın, kendi deyimiyle daha ana rahmindeyken ruhuna ulaşan bu etkileyici öz, çocukluk yıllarına itibaren tüm benliğini kaplar. Bu nedenle kendisini doğuştan aşık olarak tanımlayan Ertaş, tüm benliğini saran bu hali de eserlerinde sıkça dile getirir. Bir dörtlükte, ta küçükten bir aşk düştü özüme. Ağladı gözlerim, güle mi bildim? Felek zehir kattı tatlı aşıma. Uzatıp elimi ala mı bildim? Diyerek aşk hali akıp giden yaşamında çektiği acıları tarif ederken, bir başka dörtlükte ise, her acının, her derdin ilacının da yine aşk olduğunu vurgular. Düştü şu gönlüme tatlı bir acı, oldu dünyada derdim ilacı. O değişik ancı, ben garip yolcu, eğlenip bir yerde kala mı bildim? Ertaş çocukluk çağında gönlüne düşen bu aşk ve aşıklık haliyle ilgili olarak aşık bir çocuktum. Her gittiğim yerde aşıktım. Her gittiğim yerde aşık oluyordum. Gözüm her zaman bir çift göz arardı. Onu mutlaka ekmekten, sudan evvel arıyordum demektedir. Neşet Ertaş Görüşme 1996-2012. Kendi deyişiyle doğuştan aşık yürekli baktı, her şeyde güzellikler bulan, gördüğü her güzelliğe aşk ile bakan birebir Neşet Ertaş, sevgi delisi ve sevda coşkusuna böylesi birisi için aşk tıpkı ekmek gibi, su gibi yaşamın olmazsa olmazıdır. Küçük bir kıvılcınla kor ateşler kaplar yüreğini, tutuluverir sevdaların en yangınına. Dile tele gelir, aşk ile söyler, söyleşir türkü olur duyguları. Daima yaşadığını söyleyen ve söylediğini yaşayan Ertaş, bu düşünceyle tüm yaşamı boyunca bir an bile aşksız çalıp söylemez. Ertaş'ın yüreği ilk kez bir aşk için çarptığında da daha 3 ya da 4 yaşındadır. Çocuksu bir aşkla bağlanır oyun arkadaşına. Bağlanır da göçlerle süren yaşam gereği kısa süre sonra ayrı düşer ilk aşkından. Küçücük yüreğinde yaralar açan da bu ayrılığın ardından, ta ki uzun yıllar sonra gelen ölüm haberine kadar bir daha da kendisinden hiçbir haber almaz. Yıllar sonra gelen bu acı haber sonra sızlayan yüreğiyle, adını açık etmemek için kısaltarak Menoş dediği çocukluk aşkının ardından işte bir ağıt yakar. Bugün bana bir hal oldu. Yardan kara haber geldi. Vay vay dünya vay. Bu haber bağrımı deldi. Dediler ki Menon öldü. Oy oy dünya oy. Sevdiydik birbirimizi. Açamadık sırrımızı. Babalar halden anlamaz. Duysa öldürürdü bizi. Vay vay dünya vay. Büyümüş gelinlik olmuş. Hasret ile rengi solmuş. Vay vay dünya vay. Gizli dertten hastalanmış. Bir de duydum Menon ölmüş. Oy oy dünya oy. Yalandır bu dünya yalan, var mıdır muradın alan, cennet yüzünü görmesin, sevenlere mani olan, vay vay dünya vay, gözyaşı seldi dediler, ölürken güldü dediler, vay vay dünya vay, haberi geldi dediler, Menoş'um öldü dediler, oy oy dünya oy, insanoğlu hiç miydi, öksüz sevmek güç müydü, bir de murada erseydik, garip olmak suç muydu, vay vay dünya vay. Ertaş'ın daha çocukluk yıllarında benliğini kaplayıp zaman içerisinde hak aşkıyla ulvi bir biçime bürünen bu aşk hali tüm yaşamının yegane kılavuzu olacaktır. Çünkü ona göre her şeyi var eden bu kavrayış kendisi içinde insanoğlunun elde edebileceği en değerli şeydir. Bir eserinde neye yarar sevdadan uzak olan? Yaşayan ölüdür, Allah etmesin. Dizeleriyle bu inancını kesin bir dille ortaya koyar. İnsanın aşktan uzak olma halini bir başka temelde de açıklar. Aşk biterse insani yürek duygusunun haricine çıkar. Hayvani şevke dönüşür. Aşkı terk eden kendine eder. Neşet Ertaş Görüşme 1996-2012. Aşkı bu doğrultuda kavrayarak yaşamının rehberi durumuna getiren Ertaş'ın, ömrü boyunca aşk gönlünden yaşamına ve sanatına yansıyan hep bu inancı ve aşkın derin özü olmuştur. Müziği aşkın yarattığına inanan Ertaş, büyük bir saygıyla bağlandığı bu sanatı, müzik bir tapınaktır sözleriyle ortaya koyar. Sanata türkülere aşık Ertaş'ın sanat ve aşk arasındaki bağlantı ile ilgili görüşleri de kaynağını aynı inançtan alır. Türkünün kaynağının aşk olduğunu, sazın, sözün, türkülerin hep aşkın icadı olduğunu vurgulayan Ertaş, "Türküler bir yanıklığın ifadesidir. Türküyü üreten insanoğlunun yüreğindeki aşktır." diyerek bu düşüncesini ortaya koyar, bir eserinde dile getirdiği. "Her sazcı saz çalar, tatlı çalamaz. Yar aşkı bağrında nar olmayınca." sözleriyle aşk olmadan sanat olamayacağını vurgu yapar. Ertaş'ın tıpkı kendisi gibi babasının, atalarının, aşiretlerinin sanat aşkı için söyledikleri de aynı temeldedir. Bizler aşk insanlarız. Aşk da ta küçükken yüreğimize işlemiştir. Aşk ile çıkan nefesi de, aşk ile çıkan sözleri de bilirdik. Söz bir laftır. Onu insanlara kabul ettiren havadır. O da içinde aşk olursa. Aşksız hava dinlemeyiz biz, içimize sinmez. Neşet Ertaş Görüşme 1996-2012. Aşksız hava dinlemeyen, aşksız türkü söylemeyen Ertaş, çalıp söylerken de aşkın zirvelerine ulaşır. Aşkın heyecandan doğan coşkunluk kendinden geçmeyle tam bir vecde haline başını kaldırıp çalıp söylemeye başladığında gözü dünyayı görmez olur. Aşksız hava dinlemeyen, çalıp söylemeyen Ertaş'a göre saygıyla yapılması gereken kutsal davranış halinde türkü söylemek de ruhun kötülüklerinden arınması melekleşmesidir. Türkü söyleyenlerin melekleştiğine inanan Ertaş, müziğe el çırparak eşlik edenlerin, hele de oyun havalarına kalkıp oynayanların günahlarının yaprak gibi döküleceğini söyleyerek bunu hoş bir benzetmeyle dile getirir. Ertaş'a göre müziğin özü aşk ise, içerisinde aşk olmayan yapılan müzik de boşa yapılmış demektir. Çünkü aşktan uzak olan yaşayan ölüye benzeten Ertaş, aşksız çalınan sazı, söylenen türküyü de içi boş, yararsız olarak görür. Bunun içindir ki o, aşkı biten saz çalmasın diyerek aşkın varlığını sanatın ilk ve en önemli koşulu olarak belleklere nakşetmiştir. Çünkü onun için sanat, hak olan insan gönlüne sesleniştir. Ömrü boyunca büyük bir aşk ile gönüllere seslenen ve haktan aldığın hakkın en güzel eseri olan insan gönlüne sunma yoluna adadığı yaşamında, insanlığa bir şeyler aktarabilmenin dolaysız ve içten yolu olan müzik sanatını kutsal gören Ertaş, bu durumu haktan gelen geleni halka iletme anlayışı ve halka hizmet, hakka hizmettir inancıyla açıklar. Erdaş'ın adeta ibadet edercesine sürdürdüğü sanatının temelinde yer alan aşk, üretimlerine de damgasını vurur. Bu durumu, şeytancı hiçbir şey çalmadım, hırsızlamadım. Ne aldımsa ne verdimse aşk ile aldım, aşk ile verdim sözleriyle özetleyen Ertaş, böylelikle üretim aşamasında bilerek ve isteyerek nefsine yenilmediğini de altına çizer. İnsan ruhunun temelinde yer alan ve Anadolu coğrafyasında her yerde farklı biçimlerde karşılaşılan tevazu duygusu, Anadolu yürekli abdallarda bambaşka anlamlara kavuşmuş olarak ortaya çıkar. Kimileri tarafından ezilmişliğin bir başka ifadesi olarak görülen bu yan, temelde onların engin gönüllüğünden kaynaklanır. Abdalların tevazu yanı tıpkı tenlerinin rengini veren toprağa benzer. Her abdalda görülen gururdan uzak, insancıl saygı ve sevgiyle dolu bu alçak gönüllülük, olgusu daha küçük yaşlarda ve aile başta olmak üzere toplumsal yapı içerisinde kazanılan ve çok önemsenen bir değerdir. Neşet Ertaş'ta daha ilk bakışta göze çarpan ve sanatının temelinde yer alan tevazunun rol modeli, babası Muharrem Ertaş olup, Neşet Ertaş'ın enginler engin diye nitelediği Muharrem Usta'nın engin gönüllülüğü oğluna da geçmiştir. Kibiri insanı yok eden olgunlaşma ve kemale erme yanında hemen her konu yol alabilmesini engelleyen kötü bir haslet olarak görmüştür Ertaş. Bu yönde de babasına yakışır bir evlat olmuş, enginlikte tıpkı onu yansıtan bir tutum sergilemiştir. Ertaş bütün ömrü boyunca çok sevdiği halkıyla arasına en küçük bir mesafe ya da engel koymamış, halktan insanlarla zengin yoksul ayrımı yapmadan, özellikle yoksullarla bir arada olmak için çaba harcamıştır. Halkın arasında onlardan biri olarak bulunmayı çok seven, fırsat buldukça bunu gerçekleştirmeye çalışan Ertaş'ın bu durumuyla ilgili ifadeleri şunlardır. Halkın içinde olurum ben, yanımda Allah'tan başka bir tek koruyucu istemem. Nereye gidersem gideyim, yalnız gider, yalnız çıkarım. Onlar bana yaklaşmak istiyorsa benim de onların içinde olmam lazım. Geliyorlar, çoğu elimi öpmeye çalışıyor. Kimisi elini üstüme sürüyor, kimisi elimi kolumu tutuyor. Bunun bir kötü tarafı yok ki. Bu sevgidir, insan sevgisidir. Neşet Ertaş görüşme 1996-2012. Halktan biri olarak halkın içinde halk gibi olmayı seven Ertaş'ın sık sık gariplerle yaptığı mütevazi sohbetlere düşkünlüğü onun bu özelliğinin yansımalarıdır. İnsanın karşısındakini kendinden biraz daha yukarıda görerek davranması gerektiğini söyleyen ve daima böyle davranan Ertaş yalnızca günlük yaşamda değil sahnede de aynı tavrı sergilemiştir. Seyirciye karşı yaptığı konuşmaların hep ölçülü ve saygılı bir tavır içinde olan Ertaş, "Beni deyip geldiğiniz yollarda yüzüm var." diyerek tıpkı toprağa benzeyen engin gönlünü ortaya koyar. Sahne çalışmalarının çeşitli anlarında sık sık dile getirdiği "Ayaklarınızın turabı, gönüllerinizin hizmetçisiyim" sözleri ise bir sanatçının enginlikte varabileceği en ileri noktayı gösterir. Ertaş'ın sevgisi ve saygısı elbette ki hak bildiği insan gönlünedir. Hakkın varlığında gönülü bulan ve gönülden hakka bağlılık duyan Ertaş, gönül için dağ betimlemesini kullanır. Ertaş'tan başka hemen hiçbir ozan ya da şairde görülmeyen bu betimleme içerisinde dağ kavramının Hakk'a uzanırcasına yukarı dikey uzanan ve evreni kaplarcasına genişlemesine yatay giden uçsuz bucaksız bir anlamı vardır. Ve dağ gönüllü Ertaş, can özünde akan aşkın seriyle tüm kainatı canı gönülden kucaklar. Ertaş'ın ömrü boyunca ortaya koyduğu yaşam biçimi gönül adamlığıdır. Gönlü hak bilip gönül adamlığını değerli kılan anlayışı, gönlü her şeyin üzerine tutan, böylelikle kamil insan olabilmeyi amaçlayan bir temele oturur. Ertaş'ın bu anlayışı dayalı olarak görüp kendi yaşamında sergilediği ergenlik, hoşgörü, sevgi, saygı, kavgadan ve çatışmadan uzak durma, hak hukuk gözetme, cana kastetmeme gibi değerleri öne çıkarıp güzel davranışları önemli vurgulaması, onun gönül adamlığının ve iyi insan olma çabasının en güzel göstergelerindendir. Ertaş'a göre bu dünyada aşk, irade, gönülse her şeye hükmeden sultan olmalıdır. Aşk irade, gönüller sultan olsun. Gönül, aradığın gönlünce bulsun. Gönlüne saygısı olanın göze saygı göstermesi gerektiği anlayışını belirten göz gönülün yaylasıdır sözde Bektaşi abdallar arasında bilinen bir düstur olarak Neşet Ertaş da kendini gösterir. Ona göre de gönle saygısı olanın göze saygı göstermesi göreği ile kişi bakımlı olmalı ve göze hoş görünmelidir. Ertaş bu anlayış doğrultusunda yaşamı boyunca her zaman bakımlı ve gösterişsiz ama iyi giyimli olmuş, gerek günlük yaşamda gerekse sahnelerde insanların karşısında hep bu biçimde çıkmıştır. Deli sözcüğünün algın yani zeka özürler için kullanıldığı ve bu nedenle olur olmaz her yerde hele de gönül için kullanılmasını yadırgayan Neşet Ertaş, hak olan gönle deli denilemeyeceği inancıyla bu kavramı yalnızca gönül vurgunluğu için kullanır. 5. ayrımın sonu, sayfa 68.